bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Kulübe Vicente Blasco Ibanez Öteki Yayınevi 2. basım Ağustos 1998 Türkçe'ye çeviren Ertuğrul Önalp Ses kaydına başlama tarihi 20 Ekim 2003 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu Ibanez Kulübe La Baraka adlı bu yapıtında Valencia'nın kuzeyinde yaşayan çiftçilerin yaşamlarını, birbirleriyle ve toprakla olan mücadelelerini yansıtır. O zamanlar bu yörede çiftçiler ekip biçtikleri ve üzerinde yaşadıkları toprakların mülkiyetine sahip değildi. Belirli bir kira karşılığında kulübede oturmak ve etrafındaki toprakları işlemek hakkına sahiptiler. Ibanez, diğer romanlarında olduğu gibi burada da insanların tembellik, içki ve kumar alışkanlığı gibi kusurlarına dikkati çekerek büyük bir yaşam dersi vermektedir. Vicente Blasco Ibanez, İspanyol edebiyatının şaheseri Don Quixote'un ünlü yazarı Miguel de Cervantes'ten sonra eserleri yabancı dillere en çok çevrilen İspanyol romancısı olarak tanınır. Ibanez'in romanlarından bazıları sinemaya uyarlanmış olup, bunlardan Mahşer'in Dört Atlısı, Amerika'da ve Avrupa'da uzun süre beyaz perdede gösterilmiştir. Yazarın ön sözü. Daha önce bir başka kitabımın ön sözünde belirtmiş olduğum gibi, 1895 yılının ortalarında sömürge savaşı karşıtı bir gösteriden sonra Valencia'dan kaçmak zorunda kaldım. Gösteri esas amacından saparak güvenlik kuvvetlerine karşı bir eyleme dönüşmüştü. Bu olayın sorumlusu olarak askeri yetkililer tarafından arandığım için birkaç gün değişik yerlerde saklandım. Bu arada da arkadaşlarım İtalya'ya gidecek olan bir gemiye binmem için hazırlık yapıyorlardı. Gizlendiğim yerlerden biri de liman yakınındaki bir şarap mahzeninin asma katıydı. Sahibi genç bir cumhuriyetçiydi. Annesiyle birlikte oturuyordu. Basık tavanlı bu asma katta caddeye bakan pencerelere yaklaşmadan tam 4 gün geçirdim. Çünkü burası oldukça işlek bir yerdeydi. Polisler ve sivil muhafızlar beni şehrin her tarafında arıyorlardı. Bu kapalı yerde tek başına kalmak zorunda olduğumdan meyhanecinin sahip olduğu bütün kitapları okudum. Bunlar az sayıda oldukları gibi pek ilginç de değillerdi. Daha sonra oyalanmak amacıyla bir şeyler yazmak istedim. İşletmenin sahibinin bana sağlayabildiği kısıtlı imkanları kullanmak zorundaydım. Bunlar mor renkli bir şişe mürekkep, okullarda kullanılan türden bir tane kırmızı kamışlı mürekkep kalemi ve mavi çizgili 3 adet defterden ibaretti. Böylece 2 akşam oturup Valencia bostanları üzerine bir hikaye yazdım ve adını Arapların İntikamı koydum. Eserde zorunlu olarak bakımsız kalmış bazı tarlalardan bahsediyordum. Bu terk edilmiş tarlaları birçok kereler çocukken Valencia'nın civarında mezarlık tarafında görmüştüm. Şimdilerde ise bu yerler şehrin giderek genişlemesiyle arsa olarak kullanılmakta. Hikayede tema, çiftçilerle mülk sahipleri arasında geçen bir mücadeleydi ve şiddetli çatışmalara yol açan trajik bir olaydan kaynaklanıyordu. Gece yarısı gemici kıyafetinde gemiye binmek zamanı geldiğinde bütün kişisel eşyalarımla birlikte arkalı önlü yazdığım defteri de mahzende bıraktım. İtalya'da 3 ay dolaştıktan sonra İspanya'ya döndüm ve bir askeri mahkeme tarafından birkaç yıl hapse mahkum edildim. Kasıtlı ve gaddarca yapılan bir sertliğe maruz kalarak 12 ay hapis yattım. Daha sonra cezam Madrid'e sürgün edilmeye çevrildi. Kuşkusuz hükümet beni gözetimi altında bulundurmak istiyordu. Ve nihayet Valencia halkı beni milletvekili seçince parlamenter dokunulmazlığım sayesinde yeni kovuşturmalardan kurtuldum. Benim seçim kampanyamın özünü açık havada geniş halk topluluklarına söylediğim nutuklar oluşturuyordu. Bir akşam liman işçilerine yaptığım konuşmadan sonra bana uzatılan birçok dinleyici elini sıkmak zorunda kaldım. Bunlar arasında beni iş yerinde gizleyen delikanlıyı hemen tanıdım. Annesine saygılarımı sunmak ve bana sığınak görevi yapmış olan küçük odayı tekrar görmek için onunla birlikte şarap mahzenine gittim. bu iyi insanlar beni yeniden görmelerinden duydukları memnuniyeti belirtirlerken, bir yandan da orada bırakmış olduğum şahsi eşyalarımı çıkarıyorlardı. Bu şekilde Arapların İntikamı adlı hikayeye tekrar kavuşmuş oldum. O gece sanki bir başkası tarafından yazılmış gibi baştan sona kadar büyük bir ilgiyle okudum. Önceleri amacım onu birlikte çalıştığımız Madrid'in El Liberal gazetesinde yayımlatmaktı. Daha sonra bu kısa ve bir parçada yavan hikayeyi genişleterek bir roman haline getirmenin yerinde olacağını düşündüm ve sonuçta kulübeyi yazdım. O zamanlar Valencia'da El Pueblo gazetesini yönetiyordum. Bu mücadeleci gazete parasal yönden acınacak durumdaydı. Bir redaktöre verecek parası olmadığından yöneticisi sabaha kadar çalışıyor ve son hazırlıklar tamamlanıp sayfa düzenlemeleri yapıldıktan sonra baskıya giriyordu. Bütün gece yorgun argın sıkıcı gazete işiyle uğraştıktan sonra roman yazmak için ancak vakit ayırabiliyordum. Şafak vaktinin menekşe renkli ışığında ya da yeni doğan bir güneşin ilk aydınlığında 10 bölümlük romanımı yazdım. Hiçbir zaman bu kadar fiziksel bir yorgunluk duyarak çalışmadığım gibi yine bu kadar sürekli ve müthiş bir zevk tatmadım. İlk hikayenin ismi Arapların İntikamını başka bir hikayeye başlık olarak koydum. Romana şimdiki ismi Kulübe'yi vermek bana daha cazip geldi. İlk defa El Pueblo'da tefrika halinde yayımlandı ve hiçbir yankı yapmadı. Benim cesur arkadaşlarım, gazetenin okurları, yalnızca Cumhuriyet'in başarısını düşündüklerinden bostancılar arasında geçen bir mücadele onları pek ilgilendirmiyordu. Çünkü onlar bu tür olayların zaten içindeydiler, her gün bunları yaşıyorlardı. Yayın evi sahibi arkadaşım Francisco Sempere o zamanlar meslek hayatına yeni atılmıştı. Kulübeyi bir peseta fiyattan 700 adet bastı. Yine kayda değer bir başarı sağlamadı. Sanırım satılan kitap sayısı 500'ü geçmemişti. O zamanlar siyasi faaliyetlerimden dolayı başımı kaşıyacak zamanım yoktu. Bu yüzden eserimin yayınlanmasının sonuçlarıyla ilgilenemiyordum. Derken günün birinde Bayon Lisesi öğretmenlerinden Bay Herel'den bir mektup aldım. O zamanlar Bay Herel'in çevirmen olarak ülkesinde oldukça tanınmış olduğunu bilmiyordum. D'Annunzio ve diğer İtalyan yazarlarının eserlerini Fransızca'ya aktarmıştı. Kulübeyi tercüme etmek için benden izin istiyor ve romanımı nasıl bir tesadüf eseri tanıdığını açıklıyordu. Mektubunda belirttiği üzere bir hafta sonu tatilinde Bayon'dan trenle San Sebastian'a gitmiş ve daha sonra Fransa'ya dönüş saatini beklerken oyalanmak amacıyla bir kitapçıya girerek raflardan rastgele aldığı bir kitabı trenin kalkış saatine kadar istasyonun kafeteryasında okumak istemiş. Seçtiği kitap Kulübe'ymiş ve Bay Herel romana kendisini öylesine kaptırmış ki az kalsın treni kaçırıyormuş. Umursamazlık bilindiği gibi İspanyolların en belirgin özelliğidir. Yazılan bir mektuba cevap vermemeye başka bir ad bulamıyorum. Kısacası bu zatın mektubunu cevapsız bıraktım. Bana tekrar yazdı, yine cevap vermedim. Siyasi hayatımın propaganda faaliyetleriyle işim başımdan aşkındı. Fakat Herel pes etmiyordu. Bana yazmaya devam etti. Her sabah kendi kendime şöyle diyordum. Bu Fransız beyefendiye cevap vermeliyim. Bu sabah mutlaka olmalı. Fakat her seferinde ya bir siyasi toplantı ya da bir gezi benim müstakbel çevirmenime yazmama engel oluyordu. Sonunda ona 4 satırlık bir mektup yazarak çeviri iznini verdim ve bu olayı kısa zamanda unuttum. Bir sabah Madrid gazeteleri Paris telgraflarını yayımlayarak Cumhuriyetçi Milletvekili Blasco Ibanez'in romanı Kulübe'nin Fransızca'ya çevrilerek basıldığını ve büyük bir başarı elde ettiğini bildirdiler. Fransa'nın önde gelen eleştirmenleri eserden övgüyle söz ediyorlardı. İspanya'da 700 adet basılan, çoğu Valencia'da olmak üzere 500'ü satılan ve zamanın yerli eleştirmenleri tarafından bir iki cümleyle geçiştirilen Kulübe birdenbire ünlü bir roman olup çıktı. Tanınmış gazeteci Miguel Moya onu tefrika halinde El Liberal'de yayımladı ve sonra yayınlar birbirini izledi. Şu anda resmi rakam olarak 100 bine ulaştı. Resmi rakam diyorum çünkü Güney Amerika'da benim iznim olmadan defalarca basıldı. Fransızca baskısını Avrupa'nın bütün dillerine çevrilerek yapılan diğer baskıları izledi. Yabancı dillerde yapılan baskılarını da eklersek rakam 1 milyonu geçer. Edebi üne kavuşmak için oldukça sabırsız davranan bazı gençler benimle bütünleşen bu romanda anlatılan hikaye üzerinde etraflıca düşünmelidirler. Eleştirmen dostlarımız zihinsel tembellikten dolayı bir yazarı herhangi bir sınıfa, akıma ya da gruba soktuktan sonra düşüncelerini bir daha değiştirmeyecekleri için ben ileride ne yazarsam yazayım daima kulübenin yazarı olarak kalacağım. Kulübe kitap halinde ilk kez yayımlanıp da 500 adet satıldığında elde edilen net kazanç 78 pesetayı rahmetli dostum Semper'e ile aramızda paylaşmıştık. O zamanki baskı masrafları şimdiki kadar olmadığı halde ancak o kadar kazanç elde etmiştik. B.B.I. Menton 1925. Kulübe 1. Uçsuz bucaksız ova, şafağın mavimsi aydınlığında gerinerek uyanırken ufukta, deniz yönünde geniş bir ışık lekesi beliriyordu. Ilık bir ilkbaharı hatırlatan bu sonbahar gecesini canlandırmaktan yorgun düşmüş bülbüller, sanki şafağın çelik parıltılı ışığından rahatsız olmuş gibi son kez tiz çığlıklar atıyorlardı. Kulübelerin samanla kaplı damlarından kovalanan yaramaz çocuklar gibi çıkan serçeler, daha sonra dallardaki ilk oynaşmalarında tüyden gömleklerini birbirlerine sürterek, ağaçların yapraklarını hışırdatarak ortalığı gürültüye boğuyorlardı. Gecenin barındırdığı sesler birbiri ardına kesiliyordu. Kanallardaki suyun şırıltısı, sazların hışırtısı ve bekçi köpeklerinin havlamaları. Bostanlar ve meyve bahçeleri uyanıyordu ve uyanırken esnemeleri giderek daha gürültülü oluyordu. Horoz ötüşü bir kulübeden diğerine yayılırken, uzaklarda mavilikler içinde belli belirsiz seçilen Valencia'nın çan kulelerinden gelen sabah ayini çağrısına köylerin kiliseleri gürültülü çan sesleriyle karşılık veriyorlardı ve avlulardan ahenksiz bir hayvan konseri geliyordu. At kişnemeleri, inek böğürtüleri, kuzuların melemeleri, domuzların homurtuları, sabahın keskin ot kokusuyla yüklü serin okşayışını hisseder hissetmez kırlara açılmayı arzulayan hayvanların gürültülü uyanışı. Ortalık ışığa boğuluyordu. Gölgeler topraktaki yarıklar tarafından yutuluyormuş gibi kayboluyor, şafak vaktinin kararsız sisinde dutlukların, meyve bahçelerinin nemli ve parlak hatları, dalgalı bir çizgi halinde uzayıp giden sazlıklar, yeşil renkli iri mendilleri andıran sebzelikler ve titizlikle işlenmiş kızıl toprak giderek belirginleşiyordu. Şehre giden yollarda birbiri peşi sıra giden karıncalar gibi hareketli, siyah noktalar göze çarpıyordu. Ovanın her tarafında tekerlek gıcırtıları, binek hayvanlarını yürütmek için arada bir çıkarılan dehlerle kesilen türküler duyuluyor ve bazen de bu seslere bir dört ayaklının, günün doğuşuyla birlikte sırtına yerleştirilen ağır yükü protesto edercesine koyverdiği öfkeli anırtısı karışıyordu. Sulama kanallarındaki metal levhaların kanatlarının dönmesiyle çıkan gürültüler, kurbağaları sustururken ördekler yılan kavi boyunlarını oynatarak fil dişinden gemiler gibi suda ilerliyorlardı. Ovaya ışıkla birlikte kulübelerin ve çiftlik binalarının içlerine kadar varan bir canlılık da geliyordu. Kapılar gıcırdayarak açılıyor, asma çardakların altında elleri enselerinde gerinerek aydınlık ufku seyreden beyaz silüetler görülüyordu. Kapıları ardına kadar açılan ahırlar şehre gidecek olan süt ineklerini, keçi sürülerini, gübre taşıyan arabaların beygirlerini dışarı kusuyordu. Yolları perdeleyen bodur ağaçların ardından gelen çıngırak seslerine, yürünmemekte inat eden hayvanları gayrete getirici dehler karışıyordu. Kulübelerin kapıları önünde şehre gidenlerle tarlada çalışmak üzere kalanlar selamlaşıyorlardı. Bon dia nos donedio, bon dia. Tanrı'nın adını büyük bir ciddiyetle anan, damarlarında Arap kanı taşıyan bu kırsal kesim insanlarının selamlaşmasından sonra, eğer geçen bir yabancıysa yeniden sessizlik hakim oluyor. Tanıdık biri ise ondan evde ihtiyaç duyulan ufak tefek şeyleri Valencia'dan getirmesi isteniyordu. Artık gün tamamen ağarmıştı. Ortalık, gürültülü kanalların ve rutubetli tarlaların gece terlemesinden ileri gelen ince sisten temizlenmiş, güneş görünmüştü. Tarla kuşları bir günü daha yaşamanın sevinciyle karasabanın açtığı kızılımsı yarıklar üzerinde sıçrayıp duruyorlar ve yaramaz serçeler henüz açılmamış pencerelerin pervazlarına konarak başkalarının sırtından geçinmeye alışkın boş gezerlere özgü yaygaralıklarıyla içeridekilere ''Uyanın tembeller, haydi toprağı işleyin ki bizler de karnımızı doyuralım.'' dercesine tahtaları gagalıyorlardı. Çevresinde daha çok pimento. Valencia lehçesinde Tanrı bize hayırlı bir gün ihsan etsin anlamında. Lakabıyla tanınan Tony'nin kulübesine karısı Pepeta az önce girmişti. Tez canlı, sıska ve solgun benizli bu genç kadın kansızlıktan rahatsızdı ama civarın tüm bostanlarının ve meyve bahçelerinin dişileri arasında en gayretlisi, en çalışkanı oydu. Gün doğarken Valencia pazarından dönmüştü. Her gece saat 3'de kalkıyor ve bir gece öncesinden Tony'nin topladığı sebzeleri sepetlere yerleştirdikten sonra yaşadığı bu hayata söylenerek karanlıklarda el yordamıyla düşe kalka Valencia'ya doğru yol alıyordu. Kendisine oldukça pahalıya mal olan kocası, o güçlü kuvvetli delikanlı ise o sırada sıcacık yatağında battaniyelerin altında horlamasına devam ediyordu. Sebzeleri toptan satın alanlar gün doğmadan önce Valencia pazarında olan bu kadıncağızı iyi tanıyorlardı. Sırtında aşınmış ince mantosu olduğu halde sepetlerinin üzerinde oturur, sabahın serinliğini sıcak kahve içerek gidermeye çalışanlara gıptayla bakardı. Tony ve evi geçindirmek için karmaşık hesaplar yaparak tespit ettiği fiyattan sebzeleri satabilmek umuduyla uysal bir hayvan gibi sabırla beklerdi. Sebzeleri sattıktan sonra yeniden kulübeye gitmek üzere bir saatlik yolu koşarak alırdı. Sebze satımının ardından eve ikinci bir gelir sağlayacak olan süt satımı için kollarını sıvıyordu. Koltuğunun altına değneğini sıkıştırıp eline de süt dağıtımında kullandığı tenekeden ölçeyi aldıktan sonra sarı iğneyi yularından çekerek şehrin yolunu tutarken hayvanın ardından sevimli uydusu biricik danacığı da tıpış tıpış gelirdi. Sarı tüylerinden dolayı Roşa, Valencia lehçesinde kırmızı anlamına geliyor. Adını verdikleri inek, sabahın serinliğinde çuval örtüsünün altında titreyerek hafif hafif böğürürken bir yandan da nemli gözlerle geride kalan kulübeye bakıyor ve yarım kalan uykusunun mahmurluğuyla kokulu samanlarının bulunduğu karanlık ahırı düşünüyordu. Pepeta onu değnekle yürütüyordu. Geç kalıyordu sonra müşteriler söylenirlerdi. İnekle danası, araba tekerleklerinin derin izler bıraktığı çamurlu alboraya yolunun ortasından tıpış tıpış gidiyorlardı. Yolun kenarlarındaki yüksek yamaçlardan inen köylü kızlar ellerinde sepetleriyle Valencia'ya doğru yol alıyorlardı. Bostanların bu bakireleri, saflıklarını ve namuslarının katı simgesi fırfırlı etekliklerini arkada dalgalandırarak sigara ve ipek fabrikalarında çalışmaya gidiyorlardı. Tanrı'nın bereketi tarlalar üzerine saçılmıştı. Ufku gizleyen evlerin ve ağaçların ardından güneş kırmızı yüzüyle ortaya çıkmış, göz kamaştıran altın ışınlarını yeryüzüne gönderiyordu. Uzaktaki dağlar ve şehrin kuleleri kızıla boyanmış, gökyüzündeki bulutlar pembemsi bir renge girmişti. Sulama kanallarında ve yol kenarındaki su birikintilerinde sanki ateşten balıklar yüzüyor gibiydi. Kulübelerin içinden yerleri süpüren süpürgelerin çıkardıkları sesler, çanak ve tabak şıngırtıları ve sabah temizliği yaparken ortaya çıkan gürültüler geliyordu. Kadınlar sepetleri yanlarında, yamaçlarda diz çökmüşler, çamaşır yıkıyorlardı. Patikalarda kahverengi tavşanlar zıplayarak kaçışıyorlardı. Gübre yığını üzerinde bir horoz, hareminin uysal cariyelerini çevresine toplamış, ateş saçan kırmızı gözlerle etrafına bakınıyor ve arada bir öfkeli bir sultan gibi haykırıyordu. Pepeta çevresindekilere karşı kayıtsız, boş mideyle giderek hızlanan adımlarla yoluna devam ederken bacaklarının sızladığını ve perişan durumdaki elbiselerinin de terden sırılsıklam olduğunu fark ediyordu. Çalışan kesime ait bir insan seli Valencia'ya giden köprüleri, şehrin kuzeyinde Guadalaviar deresi üzerindeki taştan yapılmış 5 köprü doldurmuştu. Pepeta, Valencia'ya çalışmak için gelen, boyunlarına astıkları torbalar içinde öğle yemeklerini taşıyan işçilerin arasından geçtikten sonra şehrin girişinde satış harcını ödeyip makbuzunu aldı. Her gün ödediği bu para içine oturuyordu. Roşa'nın çıngırağının tek düze, pastoral melodisiyle canlanan tenha sokaklara saptı. Pepeta'nın şehrin her tarafında müşterileri vardı. Sokaklarda dolaşarak kapalı kapıların tokmaklarını gürültüyle çalıyor, bazılarında ise küçük çıngıraklarını harekete geçirecek olan zinciri çekiyordu ve daha sonra kuru ve dümdüz gövdesinden çıkması imkansız gibi gelen tiz ve cırlak bir sesle bağırıyordu. Süt! Ve saçı başı dağınık, göz kapakları şişmiş bir hizmetçi kız, sütü almak üzere elinde bir kapla, terliklerini şıkırdatarak aşağıya iniyor ya da sabah ayinine gitmek için hazırlanan yaşlı bir kapıcı kadın, omuzlarında şalıyla kapıda görünüyordu. Saat 8'de bütün müşterilerine sütü dağıtmış oluyordu. Pepeta balıkçılar semtine yakın bir yerdeydi. Randevu evleri de oradaydı. Kadıncağız o saatlerde bomboş olan pis sokaklara cesurca saptı. Buraya her gelişinde belirli bir rahatsızlık duyar, midesi kalkacak gibi olurdu. Fakat hastalıklara alışkın, namuslu bir dişinin içgüdüsü ve lekesiz olmanın verdiği gururla yoluna devam ediyor ve ne kadar hastalıklı ve zayıf olursa olsun, ne kadar sefalet içinde yüzerse yüzsün, burada yaşayan kadınlardan üstün olduğunu düşünerek teselli buluyordu. Pepeta kendisine seslenildiğini duydu. Dar merdivenli bir kapının önünde kaybolmaya yüz tutmuş gençliğinden başka bir çekiciliği olmayan uzun boylu, çirkin bir kadın ona işaret ediyordu. Kadının gözleri nemli, saçları dağınıktı ve yanaklarında bir gece önce sürdüğü pudranın izleri görülüyordu. Kısacası rezilce bir yaşantının canlı bir karikatürüydü. Köylü kadın onunla arasındaki mesafeyi belirlemek ister gibi dudak bükerek kadının verdiği kabı aldı ve Roşan'ın memelerini sağmaya koyuldu. Bu arada kadın gözlerini Pepeta'dan ayıramıyordu. Pepeta dedi kararsız bir sesle, sanki o olduğundan emin değilmiş gibi. Pepeta başını kaldırdı, ilk kez kadının yüzüne bakıyordu. O da tereddüt içindeydi. Rosario sen misin? Evet oydu, bunu üzgün üzgün salladığı başıyla doğruluyordu. Pepeta şaşkınlığını gizleyemedi. O burada, şerefli bir ailenin kızı. Tanrım, ne utanç verici bir şey. Pepeta'nın açık renkli gözlerinin sabit bakışından utanmışa benziyordu. Ağlayacak gibi başını eğdi. Hayır, kötü olan kendisi değildi. Fabrikalarda çalışmış, evlerde hizmetçilik etmişti. Sonunda kız kardeşlerinin çektikleri ona ibret olmuştu. Açlıktan bezmişlerdi. İşte şimdi buradaydı. Bu gayet doğaldı. Anne baba olmayınca ailenin sonu bu olurdu. Bütün suç toprakların sahibi Don Salvador'daydı. Muhakkak şimdi cehennemde yanıyordur. Ah hırsız herif ah! Bütün ailenin dağılmasına nasıl da sebep olmuştu. Pepeta soğuk ve mesafeli tavrını bırakarak kızın öfkesini paylaştı. Doğru söylüyordu. Hepsi doğruydu. Suç o cimri herifteydi. Bütün bostan halkı bunu biliyordu. Ah tanrım! Bir aile nasıl böyle dağılabilirdi? Zavallı Barret amca! Barret, Valencia lehçesinde başlık anlamına geliyor. O kadar iyi bir insandı ki, eğer mezarından başını kaldırıp kızının halini bir görse, zavallı babalarının 2 yıl önce Septe'de, Fas kıyılarındaki İspanyol sömürgesi, İspanyolcası Ceuta, öldüğünü duymuşlardı. Annelerine gelince, bahtsız kadın bir hastane yatağında can vermişti. Tanrım, 10 sene içinde her şey nasıl bu kadar değişebilirdi? O ve kız kardeşleri evlerinde prensesler gibi yaşarlarken sonlarının böyle olacağını kim tahmin edebilirdi? Tanrım, Tanrım bizleri kötü insanlardan koru. Rosario bu konuşmayla canlanıyor, çocukluk arkadaşının önünde eski tazeliğine kavuşuyor gibiydi. Geçmişi hatırladıkça öncelere donuk olan gözleri parıldıyordu. Ya kulübeleri, toprakları ne durumdaydı? Terk edilmişlik hala devam ediyordu değil mi? Böyle olması onu memnun ediyordu. O Don Salvador serserisinin oğullarının canları cehenneme, çatlasınlardı. Bu onu teselli eden tek şeydi. Bundan dolayı Pimento'ya minnettardı. Hukuken kendilerinin işlemesi gereken topraklara başkalarının gelip yerleşmesine engel oldukları için diğer komşulara da teşekkür borçluydu. Ve eğer günün birinde birisi orayı işgal etmeye kalkarsa vay haline, bum, bir tüfek kurşunuyla beynini dağıtırlardı. Geçmişle ilgili bu üzücü konuşmadan sonra Rosario merak içinde oradakileri teker teker sordu ve sonunda ilgisi Pepeta üzerinde toplandı. Zavallıcık, mutlu olmadığı açıkça görülüyordu. Hala gençti ama bu sadece açık renkli, masum ve ürkek gözlerinden anlaşılıyordu. Bir deri bir kemikti. Mısır püskülü gibi açık sarı saçlarına 30'undan önce aklar düşmüştü. Pimento ona ne biçim bir hayat yaşatıyordu? Eskisi gibi yine sarhoş ve tembel miydi?